Ayrım 30, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 311. Gülen'e koruma. Fethullah Gülen, Ankara DGM tarafından hakkında soruşturma açıldığını öğrenir öğrenmez, sağlık sorunlarını hatırlıyor, ilk bulduğu uçakla tam bir katakulli yaparak Amerika'ya göçüyordu. Saadettin Tantan'ın başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı, laiklik aleyhindeki faaliyetleri ayyuka çıkmış bir insan için yapmaması gerekeni yapıyor ve 3 Mart 1999 tarihli bakanlık olayı ile kendisine başkomiser rütbesinde bir koruma tahsis ediyordu. Gülen'in sıkıntıları bitmeyince korumanın görev süresi, Ankara Valisi Yahya Gür'ün uygun görüşü, İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın oluru ile 4 Haziran 1999 tarihinden itibaren tekrar uzatılıyordu. Fethullah Gülen, İçişleri Bakanlığı tarafından koruma verilirken emekli vaiz olarak nitelendiriliyordu. Oysa Gülen hiçbir zaman Diyanet'ten vaiz sıfatı ile emekli olmamıştı. Gülen mahkemelere verdiği insanlardan tazminat koparmak için Diyanet işlerinde çalıştığını söyleyerek saygın bir din görevlisi olduğunu iddia ediyordu. Fethullah Gülen'in Gerçek Yüzü adlı kitabımda yazdıklarımı yalanlayamayan Fethullah Gülen, kendisiyle alay ettiğim gerekçesiyle benden faizi ile 5 milyar istiyor, Diyanet'ten emekli olmuş bir din görevlisi olduğunu avukatı Orhan Erdemli marifetiyle şu şekilde anlatıyordu. Müvekkilim Diyanet İşleri Başkanlığından vaiz sıfatıyla din görevlisi olarak uzun yıllar hizmetlerde bulunarak emekli olmuş bir kişidir. Kendisi bir din görevlisi olarak toplumumuzda büyük bir saygı görmüştür. Fethullah Gülen dava dilekçesinde de yer alan sözlerinden açıkça anlaşılacağı üzere kelime oyunları yapmak suretiyle Diyanet'ten emekli olduğu izlenimi yaratmıştı. Oysa Gülen Diyanet'ten emekli olmamış, 17 Mart 1990 tarihli hizmet belgesinde yer alan bilgilere göre 20 Mayıs 1990 yılında istifa etmek zorunda kalmış, daha sonra tekrar Diyanet'e girmek ve İstanbul'a atanmak için yaptığı başvuru ise kabul edilmemişti. İnsanlardan daha fazla tazminat alabilmek için Diyanet referansına sığınan Fethullah, Diyanet'in kendisini geri almamasını hazmedemiyor, kitaplarında ve vaazlarında yıllarca ekmeğini yediği kuruma ateş püskürüyordu. İrşat Ekseni adlı kitabının 36 ve 37. sayfalarında dini hizmetlerin teşkilata bırakılması Müslümanları hazin duruma düşürdü diyordu. Neyse, biz dönelim Gülen'in adliye kadrolaşmasına. Hakim kiralayın. Fethullah Gülen'in hayalindeki halifeli, Amerikano şeriata ya da ılımlı İslam'a giden yolun döşeme taşlarından en önemlileri istihbarat, tedbir, okullar, şirketler ve vakıflardı. Fethullahçı örgütlenme bu yolları geçmiş, nihai hedeflerine doğru yol almaya devam ediyordu. Emniyet içindeki Fethullahçı yapılanma tarafından şehit edilen Doktor Necip Hablemitoğlu, Fethullah Gülen'in istihbarat tutkusu ve hedefi, söylemler ve eylemler başlıklı yazısında Gülen yapılanmasının köşe taşlarını şöyle deşifre ediyordu. Yüzlerce şirketin sağladığı milyarlarca dolarlık bir ekonomik kaynağın desteğindeki yurt içi ve yurt dışı yüzlerce okul, dershane, üniversite ile binlerce yurt ve okul, yüzlerce ışık evi. Diğer taraftan yasa dışı yapılanmanın silahlı gücünü oluşturan, düşmana korku, müritlere dokunulmazlık ve güvenlik ile ülke imarına ve istişare kurulu üyelerine devlet kaynaklarından son derece önemli kesintisiz istihbarat akışı sağlayan TSK'ya alternatif kimi emniyet mensupları. Fethullah Gülen için istihbarat birimlerinde kadrolaşmak niye bu kadar önemlidir? En önemli neden bir türlü yeterince sızmayı başaramadıkları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı silahlı ve yasal bir güce sahip olmaktır. Adliye ve mülkiye kadrolaşması ise bu gücü daha da pekiştirecek ve devletin içten ele geçirilmesini ya da bir başka ifadeyle devletin kansız teslim alınmasını temin edecektir. Fethullah Gülen ve genel olarak tüm Nurcular için Atatürk ve İnönü dönemi polisiye takibatlarından kaynaklanan bir ürküntü, hatta yaygın bir korku söz konusudur. Ancak iyi bir polisten gördüğü yardım Fethullah Gülen'in istihbarat konusundaki ufkunu değiştirmiştir. Edirne'den gelirken dosyam dolu gelmişti, takibe maruz idim. peşimde daima bir polis bulunuyordu. Fakat Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu bu polis İmam Hatip'in orta kısmından mezundu ve benim de hemşerimdi, Erzurumluydu. Bırakalım istihbarat birimlerinde kadrolaşmanın çok yönlü avantajlarını, sadece telefonların dinlenmesi olgusu bile yasa dışı Fethullahçı yapılanma açısından başlı başına rakipsiz, rekabetsiz bir güç üstünlüğü siyasal ve ekonomik açıdan sağlamaktadır. Bilindiği üzere devlet imkanları ile izlenmesinde kamu yararı görülen ve bir anlamda stratejik öneme sahip kimi politikacıların, mafya liderlerinin, gazetecilerin, bürokratların, iş adamlarının, akademisyenlerin telefonlarının dinlenmesinin geçmişi yeni değildir. Bu yolla elde edilen bilgilerin organize suç örgütlerinin eline geçme olasılığı ise oldukça düşüktür. Çünkü mafya saptandığı kadarıyla dinlemeyi sadece sokaklardaki telefon kutuları üzerinden yapmaktadır ya da böcek denilen aletlerle hedef izlenmektedir. İşte yasa dışı ve devlet düşmanı Fethullahçı yapılanmanın gücü de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Hiçbir organize suç örgütünün ya da siyasal yapılanmanın sahip olamadığı bu inanılmaz güç, yukarıda da belirtildiği gibi sadece ve sadece yasa dışı Fethullahçı yapılanmanın uhdesinde mevcuttur. Nasıl mı? 1980'li yılların başlarından itibaren polis okullarına ve polis akademisine sızarak burada kadrolaşan ve daha sonra personel, eğitim, bilgi işlem, terörle mücadele, istihbarat gibi birimlerde kökleşmeye çalışılan Fethullahçılar, istihbarat birimlerinin yanı sıra var oldukları her yerde ve her ortamda Şeyhleri Fethullah Gülen'in kaset ve kitaplarındaki tedbir ve temkin, taktik ve strateji içeren direktiflerinin gereğini yerine getirerek bugünkü güç düzeylerine erişebilmişlerdir. Fethullah Gülen'in muhtelif kitap ve kasetlerinden aşağıya alıntısı yapılan bu direktifler, mebzul miktarda suça azmettirme, kurnazlık, fırsatçılık, ikiyüzlülük, takiye gibi öğeler içermektedir. Gülen'in Işık Evlerinde gençlere yaptığı konuşmanın kasetinden: adliyede, mülkiyede veya bir başka hayati müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. Bir ölçüde onlar bizim varlığımızın teminatıdır. Gülen örgütlenmesinin emniyetten sonraki en önemli ayaklarının adliye ve mülkiye olması gerektiğini şöyle açıklıyordu: Türkiye'de önümüzü kestiler, yürüyemiyoruz. Orada durgun sular gibi bir de gölleşme imajı uyandıracaksınız. Zorlayacaksınız, yerinde yürüyor gibi yapacaksınız. Çünkü durmak hem de durgunluk paslanma meydana getirir. Bu mülkiyede, adliyede de her zaman söz konusu olur. Yürümedi, eğer biz tüm nabzı, kalbi dinledik, baktık ki geriye adım attıracaklar, bence adım atmam, beklerim, fırsat kollarım. Yani her şey bir oyundur, kung fu gibi bir oyundur, tekvando gibi bir oyundur. Yani her zaman insanın hasmını bir yumruk vurup yere yıkması şeklinde değildir. Bazen hasmından kaçmak bile çok önemli bir manevradır. Kuvvet dengesi yoksa kuvvete başvurmayın. Çok iyi planlayacak, ona göre yürüyeceksiniz. Dışarıdan bizi korkaklıkla itham edeceklerdir. Allah bizim çaremize bakacak. Gülen amaçlarına ulaşmak için devletin belli bir kıvama gelmesi gerektiğini söylüyordu. Devletin kıvama gelmesi, bu üzerinde önemli durulması gereken çok önemli bir cümledir. Aynı zamanda birçok gelişmenin ve yakın tarihimizin bir tespiti. Zira 12 Eylül ve Turgut Özal dönemiyle hareketlenen, Çiller ve Ecevit sürecinde iyice palazlanan, Gül ve Erdoğan hükümetleriyle tavan yapan, ılımlı İslam maskeli nurculuğun kollanıp yüceltilmesiyle yeşil devrim yavaş yavaş dal budak salmaya başlıyordu. Sonuçta devletin nasıl kıvama gelmeye başladığı açık açık görülüyordu. Neyse, biz yine dönelim adliye, mülkiye ve diğer kurumlarda Gülen'in kadrolaşmanın önemini anlatan açıklamalarına. Arkadaşlarımızın mevcudiyeti İslami geleceğimiz adına bu işin garantisidir. Bu açıdan adliye, mülkiye veya başka hayati müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ülkede garantimizdir. Bizim varlığımızın bunlar nabzıdır. Zayiata meydan vermeyin. Daha bunun neye ihtiyacı var? Nasıl takviye edilmeli? Bu demeli sürekli o araştırılmalı, daha bir takviye edilmeli, fakat mevcuttan da bir ölçüde taviz verilmemeli derken, yani fevkalade korunmaya alınmalı, katiyen zayiata meydan verilmemelidir. Bu açıdan bizim ister bu dairede, ister diğer dairede arkadaşlarımızın korunması çok önemlidir. Bu koruma mevzuunda işte arz ettiğim gibi belki işin esnekliğinden istifade edilebilir. Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolaşın. Bu açıdan diğer taraftan bu kanun ve kuralları kullanma, biraz önce anlattığım esneklik içinde, diğer taraftan bir kanun ve kural adamı olma imajını uyarmak, yani harfiyen riayet ediyor bunlar denmeli. Denmeli ki muntazam terfilerin arkasında bu ölçüde bu vardır ve sizin ileriki dönemde daha hayati, daha önemli yerlere gelmenizin arkasında da bu vardır. Yani sivrilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitmek, işte bu iki müessesede olduğu gibi hayati, dinamik bir kısım müesseselerde söz konusudur. Ta ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma ve eğer dönülüp gelinecekse yara alınmadan, hissettirilmeden dönüp geriye gelme meselesi geleceğimizin adına çok esaslı hususlardır. Fethullah Gülen, hasım cephe olarak nitelediği Atatürkçüler ile ilgili istihbaratta önde olmalarını, haber alma teşkilatıyla içlerine girilip bilgi toplanmasını da şöyle emrediyordu. Bir yandan hasım cepheyi mükemmel işleyen haber alma teşkilatıyla içinden tanırken, öte yandan da hasım cephenin aynı faaliyetlerini kendi içimizde sürdürmesine müsaade edilmemeli ve imkan tanınmamalıdır. Evet, devlet ve milletin bekası ve hayatiyeti adına önem arz eden her dinamiğin üzerinde etraflıca durmalı, bu dinamikleri sistematik hale getirmeli, günümüzün teknolojik imkanlarından da faydalanarak bu faaliyetleri gerçekleştirmeleri ve bilhassa haber alma hususunda her zaman hasım cephenin çok önünde olunmalıdır. Türkiye'de hala kadılık sisteminin özlemini çeken, hakimleri kiralanacak bir meta olarak gören Fethullah Gülen'e bu davranışından dolayı itiraz eden, dava açan bir hakimin çıkmayışı, özellikle Ergenekon tezgahında rol alan bazı hakim ve savcıların eylemleri yeşil devrimin geldiği yeri göstermesi bakımından oldukça düşündürücüydü. Şimdi Fethullah'ın müritlerine hakimi kiralamalarını öğütleyen konuşmasına bakalım. Belki bizim aczimiz bu yani. Orada icabında mahkemenin altına üstüne getireceksin, avucuna alacaksın. Arkadaşlara diyorum ki ben, bin döktürecektim belki geriye biri dönecek. Bu dershanelerde üstad destekleriz yani. 1 milyar lira vereceksiniz, 10 milyon tazminat davaları alacaksınız. Önemli olan mahkum ettirmektir yani. Avukat da kiralayacaksınız. Hakim de kiralayacaksınız. 1999 listesinden 15 Temmuz'a Gülen'in polisleri. Devlet önce 1992, daha sonra 1999'da Ankara Emniyeti'nde yapılan bir çalışmada teşkilat içindeki cemaat bağlantılı polisleri tespit etmişti. 1999'da 132 kişilik listede yer alan isimler için hiçbir işlem yapılmadı. Ancak listeyi ortaya çıkartan polislerin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Mahkeme mahkeme süründüler. Listedekiler ise daha sonraki dönemde daire başkanı, emniyet müdürü, vali gibi pozisyonlara erişerek darbe girişimine kadar uzanan süreçte pek çok kumpasın içinde yer aldılar. Recep Güven, Ahmet Pek, Yakup Saygılı, Ramazan Akyürek, Coşkun Çakar ve Emrullah veya Emre Uslu. 2014 yılından bu yana Türkiye bu isimlere aşina. Bunlar paralel devlet yapılanması soruşturmalarında gündeme gelen isimler. Son dönemde önce gözaltına alınıp ardından mahkemelerce tutuklandılar. Bu isimler ve daha pek çokları 15 Temmuz darbe girişimine giden yolun taşlarını döşeyen isimler. 10 Ağustos 2016 tarihinde El Cezire Türk'ten Selahattin Günday'ın haberine göre listede ismi geçen 132 kişinin tamamının cemaat mensubu ya da cemaat bağlantılı olup olmadığı kesinlik kazanmış değil. Ancak listedeki pek çok isim daha sonraki yıllarda eylem ve işlemleriyle bu bağını ortaya koymuş görünüyor. Paralel devlet soruşturmalarındaki gözaltı ve tutuklama kararları bu bağın en önemli işaretleri. Peki devlet bu isimlerin cemaat bağlantısını 2013'te mi öğrendi? Bu sorunun cevabını almak için 1999 yılına dönmek gerekiyor. Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, yardımcısı Osman Ak, emniyet teşkilatı içindeki cemaat yapılanmasını ortaya çıkartmak amacıyla bir çalışma başlattı. Hazırladıkları çalışmanın altında Zafer Aktaş ve Ersal Dalman'ın da imzaları vardı. Yaklaşık 3 ay süren bu çalışmada teşkilat içinde Işık Tarikatı mensubu 132 polisin ismi belirlendi. O zaman çoğu alt rütbelerde olan bu polisleri Türkiye yıllar sonra teşkilatın karar verici tepe noktalarında görecekti. İstihbaratın bir numarası Ramazan Akyürek, 1999'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı Cemiyatçı Polisler Listesi'nin belki de en dikkat çekici ismiydi. Akyürek o listenin 10. sırasında yer alıyordu ve Adana'da görev yapıyordu. Bu listede yer alanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Dolayısıyla Ramazan Akyürek'e de dokunulmadı. Akyürek daha sonraki yıllarında yükselmeye devam etti. 2004-2006 yılları arasında Trabzon Emniyet Müdürlüğü yaptı. Oradan sonra 2006 yılında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atandı. 2009 yılında bu görevinden alınan Akyürek, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Paralel yapı soruşturmaları kapsamında 2014 yılında açığa alındı. Şu anda ise paralel yapı soruşturmaları kapsamında usulsüz dinleme davasında sanık. Akyürek, Hrant Dink cinayeti davasında da yargılanıyor. 17-25 Aralık'ı müdürü Yakup Saygılı, 1999 listesindekilerden biri, yine kamuoyunun yakından tanıdığı. Yakup Saygılı o listede yer aldığında Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda görev yapan, ismi bilinmeyen bir komiser yardımcısıydı. O tarihten 14 yıl sonra 2013 yılında artık İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürü olacaktı. Ve 17-25 Aralık soruşturmalarının baş aktörlerinden biri oydu. Peki 1999 listesinin 73. sırasındaki Yakup Saygılı şu anda nerede? Paralel devlet yapılanması soruşturmaları kapsamında hükümeti devirmeye teşebbüs suçlaması ile tutuklu durumda. Firari müdür Recep Güven 1999 yılında İstihbarat Daire Başkanlığı'nda bir emniyet amiriydi. Cevdet Saral ekibinin hazırladığı cemaatçi polisler listesinin 16. sırasında o vardı. O tarihten 13 yıl sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne kadar yükseldi. 2012-2014 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevinde kaldı. Gülen örgütüne bağlı bir polis müdürü olduğu devlet kayıtlarında yer almış olmasına rağmen 2014 yılı Ocak ayına kadar bu koltukta oturuyordu. Recep Güven paralel yapı soruşturmaları kapsamında usulsüz dinleme davasının sanıklarından bir ara tutuklandı, sonra serbest bırakıldı. Ardında hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Diyarbakır Emniyetini 2 yıl yönetmiş olan bir emniyet müdürü olarak şu an firari durumda. Ergenekon tertibinin önde gelen isimlerinden Recep Güven, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde ölen PKK'lıya ağlamayanın insan olamayacağını söyledi. Yetmedi, bir PKK'lının dağa çıkmasında devletin suçu olduğunu iddia etti. İstihbaratın iki numarası paralel yapı soruşturmaları kapsamında usulsüz dinleme davasını sanıklarından biri olan Coşkun Çakar, 1999'daki liste devlet kayıtlarına girdiğinde bir emniyet amiriydi. Ama 8 yıl sonra 2007-2008 yıllarında istihbarat daire başkan yardımcılığına gelmişti. Çakar 2015 yılında paralel yapı soruşturmaları kapsamında yürütülen usulsüz dinlemeler kapsamında tutuklandı. Ahmet Pek o zaman emniyet müdürüydü, vali oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı 1999 listesinin en tepesindeki isimlerden biriydi. Ahmet Pek, cemaat bağlantılı polisler listesinin ikinci sırasındaydı ve isminin karşısında emniyet müdürü yazıyordu. Ötekiler gibi onun hakkında da herhangi bir işlem yapılmadı. 2012 yılında artık emniyet genel müdür yardımcısıydı. Aynı yıl Iğdır'a vali olarak atandı. O atamayı yapan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin idi. Ahmet Pek 2014 yılında merkeze çekildi. Vali Pek, Selam Tevhid Kumpas soruşturması kapsamında Şubat 2016'da tutuklandı. Pek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dinlendiği soruşturmanın Ankara ayağını yürüttüğü tespit edildi. Yani cemaatçi polislerin kurduğu tezgahı soruşturma görevi Ahmet Pek üzerinden yine aynı grubun adamlarının eline verilmişti. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 320.